Ayrım 29, sayfa 255. Ece Ferzan, dillere destan güzelliğiyle gurur duyuyor. Hepsinde para bol, unvan bol, iktidar bol ama yine de gözlerini üstümden alamıyorlar. Sade erkekler değil, kadınlar da. Demek ki bu hayatta en önemli şey ne servet ne iktidar. Sadece güzellik. Güzellik karşısında hepsinin dili tutuluyor. Bu masanın en üstünü benim. Başka masalardan bile bakanlar olduğuna göre onlardan da üstünüm. Orta halli bir ailenin kızıydı Ece Ferzan. Çok yoksul değillerdi ama yine de bütün orta direk memur aileleri gibi idareli harcanırdı para. Hatta bazen ay sonu zor getirilir, son günlerde makarnaya talim edilirdi. İyi ki üniversiteyi ikinci sınıfta bırakıp oyuncu olma hevesiyle o ünlü aktörün açtığı sanat merkezindeki eğitimlere katılmış, Naciye Fener adını da değiştirmiş, Ece Ferzan yapmıştı. Televizyon, dizi piyasası bu merkezlerde yetişen gençlerde yetenek değil, güzellik, boy, boz, yakışıklılık arardı. Hele yeşil ya da mavi göz buldular mı hiç kaçırmazlardı. Kendisi de böyle keşfedilmişti işte. Bu keşif birçok kişinin işine yararken kendisini de şaşırtıcı bir hızla ünlü ve zengin birine dönüştürmüştü. İlk zamanlar ailesine, birlikte oturuyorlardı o zamanlar henüz kendi dairesine taşınmamıştı, kısacık bir reklam filmi, ufak bir dizi rolü için aldığı paraları hayretle anlatıyordu ama sonra hayatı boyunca çalıştığı halde o parayı rüyasında bile göremeyecek olan babasının üzüldüğünü görünce anlatmayı kesmişti. Zaten ister istemez yolları da ayrılmıştı. Bu ülkenin erkekleri bir tuhaf diye düşünürdü Ece. Acaba dünyada da böyle miydi? Çıplak bir kadın gördüler mi sigortaları atıyor, şaşkın bir hale geliyorlar, kul köle oluyorlardı. Yoksa bir insan durup dururken yeni görüşmeye başladığı bir kıza niye pahalı bir cip hediye eder, niye daire alırdı ki? Ama bunlar sadece başlangıçta oluyordu. Ece'nin pek fazla olmayan deneyimlerine göre bir iki ay içinde erkekler kadını kişisel malları gibi görmeye başlıyor, heyecanlarını yitiriyor, sonra ona baktın buna baktın muhabbetleri başlıyordu. O zaman fazla rezalet çıkmadan hatta dayak yemeden sessizce bu işi sonlandırmak gerekiyordu. Genellikle erkeğin gözü başkasına kaymış olurdu zaten. Bu da işi çok kolaylaştırırdı. Ece'ye de bu ilişkiden birkaç ay çirkin ama zengin bir herife katlanmış olma zahmeti karşılığında güzel bir araba, bazen de küçük bir daire kalırdı. Dekolten bir santim derin oldu mu bütün erkekleri çıldırtabildiğin bir ülkede güzel kızlar için hayat çok kolaydı doğrusu. Bu bir alışverişti. Onlar ellerindeki parayla kendisindeki güzelliği kiralıyorlardı. İleride yaş ilerleyince böyle bir olanak kalmayacaktı elbette ama Ece o zamana kadar hani dedikleri gibi geleceğini güvenceye almış olacaktı. Bu sırada yemeğin başından beri gözlerini göğüslerinden alamamış olan Arif Tozan'ın babacan bir tavırla "Kız maşallah ne güzel yaratmış Allah seni" dediğini duyuyor. "Sağ olun Arif Bey" diye karşılık veriyor. Ardından dudaklarını büzerek "Teveccühünüz" diye ekliyor. "Nasıl gidiyor?" diye soruyor Arif Tozan. "İşler iyi mi? Yeni dizi falan var mı?" "Var bir şeyler." Arif Tozan kolunu kızın sandalyesinin arkasına koyarak teklifsiz bir edayla "Basında ne kadar çok çıkarsan o kadar çok iş alırsın." diyor. Bu memlekette herkes sabah gazeteye bakar, resmini görünce de akıllarına gelirsin. Yoksa Cahide Sonku olsan kimse aramaz. Kız Cahide Sonku da kim diye düşünse de cahil görünmemek için bunu yaşlı gazeteciye söylemiyor. "Tabii çok doğru," diyor. Kendisine öğüt veren bir artist ablası da aynı şeyi söylemişti. Bu memlekette ne kadar ayak altında dolaşırsan, ne kadar skandala karışırsan, ne kadar rezil olursan o kadar çok para kazanırsın demişti. Sakın kendini ağırdan satmaya filan çalışma. Kıymetimi bilsinler filan gibi saçma düşüncelere kapılma. Bir anda atıverirler kündeden. Ortalık güzel kız kaynıyor. Her yılda alttan yenileri sürüyor. Akarken doldur küpünü. Arif Tozan kıza eğilerek, "Bugünlerde gazeteye uğra da bizim eklerde tam sayfa bir röportaj yayınlayalım seninle," diyor. Şöyle güzel mayolu resimler filan. Ece teşekkür ediyor. Mutlaka arayacağını söylüyor. Adamın verebileceği de bu işte. Başka bir şeye gücü yetmez. Ama şu sıralarda tam sayfa söyleşi fena olmaz doğrusu. Çünkü Dillere Destan Sarayı'na yerleşen Cumhurbaşkanı bir davet verecek. Bu davete sanat aleminden kimlerin çağrılıp çağrılmayacağı tartışılmakta. Bir itibar konusu bu. Kendisi de orada sanatçı olarak boy göstermeli. Hanımefendinin ve beyefendinin elini sıkarken çekilen fotoğraflarını yayınlatmalı. Akşam haberlerine de çıkar. Hem oynadığı diziyi hanımefendinin hiç kaçırmadığı gelmişti kulağına. Zehra ile Ercüment'e dair. Laciverdi akşam. Neden bu sözcük dönüp duruyordu zihninde? Laciverdi deniz, laciverdi akşam, laciverdi koku. Böyle bir kelime var mıydı Türkçe'de? Laciverdi deniyor muydu? Zehra'nın ve arkadaşlarının kullandığı dilde yoktu. Peki o zaman Boğaz'ın ışıltılı sularının kıyısındaki balık lokantasında nereden aklına gelmişti bu kelime? Boğaz'ın lacivert rengi çağrıştırmasından mı? Var mıydı gerçekten böyle bir kelime Türkçe'de? Evet, bir şiirde geçmiyor muydu bu? Gece, laciverdi bahçe diye bir şey. Nazım olabilir miydi? Ercüment iyi ki bu balık lokantasında yer ayırtmış diye düşündü ardından. Çünkü camla kaplı terasta Boğaz'ın üstündeydiler. Hem rüzgar almıyordu, hem manzara güzeldi, hem de biraz loştu. Holding merkezinde her gün gördüğü adamla başka bir kimlikle, yani kadın ve erkek kimliğiyle baş başa buluşmanın, küçük bir masada karşılıklı oturarak birbirlerine bakmanın tedirgin edici tuhaf bir yanı vardı. İş arkadaşlığı desen değil, kadın erkek birlikteliği desen hayır, o da değildi henüz ama bir kapı aralama çabasıydı. Konuşulması gerekenlerden kaçmak için balıktan, holdingden, sisin içinde ışıklarını sakınarak geçen bir gece vapurunun masalsılığından yeni bir filmden söz açmak zorunluluğu. Sonra uzun susuşlar, önlerine bakıp peçetenin kenarıyla oynamalar, arada bir basan iç sıkıntısı. Zavallı, iyi niyetli, mahcup Ercüment'in ağzını bir mağara gibi gösteren gölgeli, karanlık dişleri, ah o dişleri, bu kusurun farkında olduğunu ele verircesine gülerken peçeteyle ağzını kapama ya da eliyle örtme çabaları, sonra hadi kalkalım ne iyi oldu arada bir tekrarlayalım bunu faslı. Zehra'nın arabasıyla evine gelişi, anahtarla kapısını açıp evin sessizliği ve doldurulamaz boşluğuyla karşılaşması. İşte cumartesi akşamı yemekten kalanlar bunlardı. Yo, sadece bunlar değildi. Tam o sırada hatırladığı, belki önemsiz, belki önemli başka bir şey daha vardı. Ondan kibarca izin isteyerek arada bir sigara yakan Ercüment'in uzattığı paketten bir sigara alışı, ne yaptığını bile düşünmeden dudaklarına götürüşü. Ercüment garsondan kibrit isterken dudağına değen sigara kağıdının yadırgatıcı varlığı, garsonun eğilerek çakmakla sigarasını yakması, İçine çektiği ilk nefeste dönen başı, sonra bütün bunların hoşuna gitmesi. Oysa o sigara içmezdi ki. Babasına sigarayı bırakması için onca dil döken kendisi değil miydi? Gece yatağa kafasında hala o sigaranın, rakının verdiği mahmurlukla girdi. Uyumadan önce gecenin nasıl geçtiğini, kendisinde nasıl duygular bıraktığını düşünmek istedi ama bunun yerine bulanık zihninde bir tek kelime belirdi. Öküz. Sonra hemen uyudu. Sabah kalktığında ağzında saatlerce metal bir para tutmuş gibi garip bir tat vardı. Buharı yüzüne vuran sıcak bir banyodan ve demli bir çaydan sonra geçti bu tat. O pazar sabahını diğer pazarlar gibi temizlik yaparak geçirdi. Kirlileri makineye attı, elektrik süpürgesiyle yerleri temizledi, toz aldı, çöpü dışarı bıraktı. Sonra hazırlanıp Selminlerle buluşmak üzere yeni açılan bir alışveriş merkezine gitti. Orada övgülerini duydukları yeni bir İtalyan lokantasında yemek yiyecek, sonra da sinemaya gideceklerdi. Zehra yemekten sonra sigara içmek için açık havaya çıkan Selmin'le birlikte döner kapının önüne gitti. Arkadaşını şaşırtarak "Bana da ver bir tane." deyip bir sigara yaktı. Selmin'in içtiği sigara Ercüment'inkinden daha hoş geldi. Sinemadan çıktıktan sonra o markadan bir paket aldı. Arkadaşlarının Emre ile ilgili sorularını espriyle cevaplama alışkanlığı edinmişti. "Emre ne yapıyor?" diyenlere "Bir öküz ne yaparsa onu herhalde." diyordu. Öküzlük mesleğini yani. Gülüyorlardı. Çünkü dertli çiftlik sahipleri gibi hepsinin birer ikişer öküzü vardı. Güzel geçen o günün ardından yatağa girerken şiirin geri kalanını da hatırladı. Altın pırıltılarla devranı rakkaselerin ve tahta kutularda upuzun yatan ölüler. Sevgili ölülerini düşündü Zehra. Dedesinin niye uzun zamandır uğramadığını merak etti. Mezarda rahat yerinde olmalıydı ki gelmiyordu. Ama iki gece sonra hayatının en ilginç deneyimlerinden birini daha yaşadı. Uyurken ruhunun hafifçe havada salınan bir tüy gibi bedenini terk ettiğini duyumsadı. Ruhu yükseldi, tavana doğru gitti, mutluluk, huzur içinde yatakta kıvrılmış olan Zehra'nın bedenini izledi. Uyurken ne kadar da çocuksu görünüyordu. Ama bu kez farklı bir şey oldu. Ruhu bedenini her terk ettiğinde bir süre odada dolaşıp sonra yine geri döndüğü halde bu kez kapalı camdan nasıl olduğunu anlayamadığı bir biçimde dışarı süzülüp geceye çıktı. Apartmanın önündeki caddeyi tek tük geçen taksileri izleyerek üstlerinden uçtu. Beyaz geceliği serin havada dalgalanarak İstanbul'un göğünde dolaştı. Boğaz içinden vapurların köprülerin üstünden geçti. Aynı anda da daha önce hiç bu kadar muazzam bir deneyim yaşamamış olduğunu düşünüyordu. Altında şehri geceleri temizleyen çöp kamyonları, ışıkları sabaha kadar yanan ürkütücü benzin istasyonları, bir hayalet gibi geçen karanlık Rus tankerleri, boş meydanlar, kimselerin olmadığı gezi parkı, bir daha gösteriler olmasın diye boydan boya beton dökülüp çirkinleştirilmiş Taksim Meydanı, onun bir şehir çölü gibi görünen ıssızlığı, Beyoğlu'nun sallana sallana eve dönen sarhoşları, yüksek topuklarının üstünde daha da boy atmış 2 metrelik travestiler, içinde ampul yanan camekanlı seyyar arabalarda sucuk ekmek, köfte ekmek, nohut pilav satanlar, Boğaz köprülerinde nöbet tutan polisler, Bizans'ın, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in karman çorman birbirine girmiş binaları ve tarihi yarımadada eski bir Bizans sarayının kalıntıları üstünde yükselmekte olan kendi yapıları. Konstantiniyye Oteli. Havada tüy gibi uçmak çok hoşuna gidiyor ama bir yandan da geri dönmesi gerektiğini düşünüyordu. Ruhun bedenden fazla ayrı kalmaması gerektiğini anlatan yazılar aklına geldi. Sonra Allah muhafaza bir daha gövdesine giremezdi. Ertesi sabah Zehra'nın ölüsünü bulurlar, neden öldüğünü bir türlü anlayamazlardı. Kendisi ise iki dünya arasında kalmış kayıp ruhlardan biri olarak kıyamete kadar azap çekerdi. Ayrım sonu, sayfa 261.